Ayrı bir maltı, yıkılan servet, Ken Follett, sayfa 288. Danny Londra'ya hareket ettikten sonra Soli'nin öğle uykusuna Maisie de katıldı. Soli kırmızı ipek bornozunun içinde yatağına uzanmış Maisie'nin soyunmasını bekliyordu. Danny'nin yardım derneğini kurtaramadım dedi. Parasal yanı bana fazla bir ağırlık olmayacaktı. Aslında ağır tabii ama öteki banka ortaklarını ikna edemedim. Maisie'nin içinde ona karşı birdenbire bir muhabbet hissi uyandı. Danny'ye yardım etmesini istememişti ondan. Ne kadar iyi bir insansın dedi. Bornozunu kaldırarak kocaman göbeğini öptü. Ailem için ne çok şeyler yaptım bugüne dek. Ama hiç yakınmadın. Ayrıca Danny senden hiçbir şey kabul etmeyecektir. Bunu sen de bilirsin. Çok gururludur. Peki ne yapacak şimdi? Maisie iç etekliğinden çıktı, çoraplarını indirdi. Yarın mühendisler cemiyetiyle bir toplantısı var. Parlamento üyesi olmak istiyor. Onu destekleyeceklerinden çok umutlu. Sanırım bankaların hükümetçe daha sıkı denetlenmesi için savaşacaktır. Sen böyle bir şeye karşı mısın? Ne yapacağımızı hükümetin dikte etmesini hiç sevmeyiz. Doğru, çok fazla iflas olayı yaşandı. Eğer politikacılar da banka işletmeye kalkarsa bu sayı daha da artacaktır. Yatağın üzerinde biraz kımıldadı. Maisie iç çamaşırlarını çıkarırken onu daha iyi görebilmek için başını dirseğinin üzerine dayadı. Seni bu gece yalnız bırakmayı hiç istemezdim dedi. Aynı şeyi Maisie de istemezdi. Bir yanıyla Soli gidince Hugh ile birlikte olmak umudu onu çok heyecanlandırıyordu. Ama o zaman da kendini müthiş suçlu hissederdi. Hiç önemli değil dedi. Şu benim ailemden çok utanıyorum dedi Soli. Hiç utanma. Hamursuz da dedikleri Pesah bayramıydı. Soli Seder yemeği törenini ailesiyle birlikte kutlayacaktı. Maisie çağrılı değildi. Ben Greenborn'un ondan hoşlanmadığını biliyordu. Böyle bir tavra biraz da kendisinin neden olduğunu düşünüyordu. Ama Soli kahroluyordu. Eğer Maisie onu terk ederse Soli babasıyla kavga da ederdi. Maisie böyle bir şeyin olmasını istemediği için annesiyle babasını hiçbir şey yokmuş gibi görmeye devam etmesini istiyordu ondan. Soli endişeliydi. Senin için önemli olmadığından emin misin dedi. Tabii eminim. Dinle, eğer çok sıkılırsam bayramı ailemle geçirmek için Glasgow'a da gidebilirim. Biraz düşündükten sonra... Gerçek şu ki dedi, Rusya'yı terk edilir beri kendimi hiç Yahudi dünyasından kopuk hissetmedim. İngiltere'ye geldiğimizde oturduğumuz kasabada hiç Yahudi yoktu. Sirkte çalıştığım sırada tanıdığım insanların birçoğunun dinleri yoktu. Bir Yahudi ile evlendiğimde bile ailem beni hoş karşılamadı. Kaderimde dışlanmak varmış. Önemli değil derken gerçeği dile getiriyorum. Tanrı hiç elimden tutmadı benim. Güldü. Annem seni bana Tanrı'nın yolladığını söyler hep ama saçma. Seni ben kendim elde ettim. Soli'nin içi rahatladı. Bu gece seni özleyeceğim dedi. Maisie yatağın kenarına oturdu. Burnunu göğüslerine iyice sürtebilmesi için Soli'nin üzerine eğildi. Ben de özleyeceğim. Az sonra başlarıyla ayakları ters yönde yan yana uzandılar. Maisie önce onun penisini öptü, daha sonra yalayıp ağzına alırken Soli de onun bacaklarının arasını okşamaya başladı. Öğleden sonraları bundan çok hoşlanıyordu. Maisie'nin ağzının içine boşalırken hafifçe bir çığlık attı. Sonra Maisie yer değiştirerek Soli'nin kolunun altına sokuldu. Soli uykulu bir sesle "Tadı neye benziyor?" dedi. Maisie dudaklarını şapırdatarak havyara dedi. Soli kıkırdadı ve hemen gözlerini kapattı. Sonra Maisie kendi kendini okşamaya başladı. Soli horlamaya başlamıştı bile. Maisie boşalırken o kımıldamadı bile. Maisie akşam yemeğine oturmadan önce şu City of Glasgow bankasını batıranlar kesinlikle hapse atılmalılar deyince Hugh o biraz zor dedi. Bu yanıt fazla kendini beğenmişçe geldi ona. Zor mu dedi kızgın bir sesle. Paralarını kaybeden işçilerin başına gelenler kadar zor değil. Sakin ol, hiç kimse kusursuz değildir. Şu işçiler bile değildir. Hugh, bir marangoz bir hata yaparsa diye devam etti. Yaptığı evde yıkılırsa hapse mi atılması gerekir? Aynı şey değil. Neden değil? Çünkü marangoz haftada 30 şilin alır ama ustabaşının emirlerini yerine getirmek zorundadır. Halbuki bir bankacı binlerce pound alırken peşinen sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul etmiştir. Söylediklerin doğru ama bankacı da bir insandır. Onun da bakmakla mükellef olduğu karısı ve çocukları vardır. Aynı şeyleri caniler için de söyleyebilirsin. Ne var ki yetim çocukların akıbetlerini aldırmadan asarız onları. Ama bir adam kazara başkasını öldürürse, örneğin tavşana ateş edeyim derken çalılığın arkasındaki adamı vurursa onu bile hapse atmayız. Böyle olunca neden başkalarının paralarını kaybeden bankacıları hapse atalım ki? Öbür bankacıların daha temkinli olmaları için. Aynı mantıkla tavşana ateş eden insanı bir de asabiliriz. Hugh, çok ters düşünüyorsun sen. Hayır, ters düşünmüyorum. Neden düşüncesiz hareket eden bankacılara aynı durumdaki bir tavşan avcısından daha acımasız davranalım ki? Fark şuradaki dikkatsizce yapılan bir atış binlerce işçinin yoksulluğa düşmesine neden olmaz. Halbuki bankacılar neden oluyor işte. Tam o sırada Kingo yavşak bir sesle söze karıştı. City of Glasgow Bankası'nın tüm yönetim kurulu üyelerinin hapse atılacağını duydum. Yöneticilerinin de. Hiç şaşmam dedi Hugh. Maisie neredeyse bağıracaktı. Öyleyse neden söylediklerime itiraz ediyorsun? Hugh sırıtarak tavrını savunabilecek misin acaba diye merak ettim de dedi. Maisie Hugh'un ona hep böyle davranabildiğini düşünerek dilini tutmaya karar verdi. Marlboro grubuna yaklaşırken de aşırı mizacından hiç ödün vermemişti. Geçmişindeki yaşam biçimine karşı bu mizacı sayesinde kabul görmüştü o çevrelerden. Huysuzluklarını daha da arttırırsa ondan usanabileceklerini düşünerek birden tavrını değiştirdi. Teatral bir sesle ''Bana hakaret ediyorsunuz beyefendi'' dedi. ''Sizi düelloya davet ediyorum.'' Hugh gülerek ''Kadınlar hangi silahlarla düello ederler acaba?'' dedi. Dantel iğnesiyle şafakta. Herkes kendini tutamayıp gülmeye başladı. O sırada bir hizmetkar içeri girerek yemeğin hazır olduğunu söyledi. Uzun masanın etrafında daima 15-20 kişi olurlardı. Maisie güzel porselen ile güzel keten örtülere öteden beri bayılırdı. Pırıl pırıl camlarda yansıyan yüzlerce mum ışığı, erkeklerin siyah beyaz kusursuz akşam giysileri, kadınların paha biçilmez muhteşem mücevherleri. Her gece şampanya olurdu ama Maisie midesine dokunduğu için sadece bir iki yudum alırdı. Sofrada kendini Hugh'un yanında buldu. Düşes onu genellikle Kingo'nun yanına oturturdu. Çünkü Kingo güzel kadınlardan hoşlanırdı. Düşes de bu konuda hoşgörülüydü. Ama bu akşam kuralları değiştirmeye karar verdiği görülüyordu. Çorba servisi başladı. Maisie her iki yanında oturan erkeklerle tatlı tatlı sohbete başladı. Ne var ki kardeşini aklından çıkaramıyordu zavallı Danny. O kadar zeki ve fedakar ve de büyük bir lider olduğu halde ne kadar da talihsiz. Şu son parlamento üyesi olma kararında başarılı olabilecek miydi acaba? Başarılı olmasını çok istiyordu. Babası gurur duyacaktı bundan. Bugün istenilmediği halde yeni hayatına aile çevresiyle birlikte girmişti. Ne tuhaf, hiç farklı olmadı eskisinden. Onun gibi Danny'nin de toplumun belli bir sınıfına mensup olduğu pek belli olmuyordu. O işçileri temsil ederdi. Ama orta sınıftan insanlar gibi giyiniyordu. Ne var ki tıpkı Kingo ve arkadaşları gibi kendinden emin ve biraz da kibirliydi. Hiç kimse onun hayatta başarı kazanmış bir işçi mi, yoksa işçiler arasında ölümü göze almış bir soylu çocuğu mu olduğunu kolay kolay söyleyemezdi. Buna benzer şeyler Maisie için de geçerliydi. Sınıf farklılıklarını yakından bilen herhangi bir insan onun doğuştan bir hanımefendi olmadığını hemen söyleyebilirdi. Ama o kadar güzel ve sevimli, rolünü o kadar güzel oynayan bir kadındı ki, Soli'nin onu bir dans salonunda bulduğu söylentisine hiç kimse kolay kolay inanamazdı. Onun Londra sosyetesine nasıl kabul edildiği konusunda herhangi bir soru ya da kuşku varsa, bunun yanıtını Kraliçe Victoria'nın oğlu, geleceğin kralı Galler Prensi vermişti. Bir seferinde onu büyülediğini itiraf etmiş ve ona elmas kopçalı bir altın sigara kutusu göndermişti. Yemek ilerledikçe yanında oturan Hugh'un varlığını daha çok hissediyordu. Onunla daha az konuşup öbür yanında oturmakta olan erkekle ilgilenmeye çalıştı. Ama geçmişi omuzlarında yorgun ve sabırlı ilgi bekleyen biri gibi duruyordu öyle. Hugh Londra'ya döndükten bu yana onunla 3 ya da 4 kez karşılaşmışlardı. Ama 6 yıl önce olanlardan hiç söz etmemişlerdi. Hugh'un tek bildiği şey hiçbir iz bırakmadan kaybolduğu ve daha sonra Bayan Solomon Greenborn olarak ortaya çıktığıydı. Elinde sonunda bunun bir açıklamasını yapacaktı ona. Bu konu açılırsa onda da Hugh'da da eski duyguların yeniden uyanacağından korkuyordu. Ama bu konu konuşulmalıydı. Belki de tam sırasıydı bugün, hazır Soli yokken. Bir ara herkesin yüksek sesle konuştukları bir sırada Maisie karar verdi, konuşmalıydı. Hugh'a doğru döndü ve birden heyecanını yenerek 3 ya da 4 kez konuşmaya başladı ama gerisini getiremedi. Sonunda birkaç sözcük çıkabildi ağzından. ''Az kalsın senin mesleğini mahvetmiş olacaktım.'' dedi. Ardından ağlamamak için öyle bir çaba harcadı ki başkaca bir şey söyleyemedi. Hugh onun neden söz ettiğini hemen anladı. ''Mesleğimi mahvedeceğini de kim söyledi sana?'' Hugh o anda biraz sempatik davranmış olsaydı hemen yelkenleri indirebilirdi. Ama neyse ki saldırgandı. Bunun üzerine ''Yengen Augusta'' diyebildi. O işe de karışmış olmasından kuşkulandımdı zaten. Ama haklıydı. Hugh kızmaya başladı. ''Ben buna inanmıyorum.'' dedi. ''Soli'nin mesleğini mahvetmedin ama.'' ''Sakin ol biraz. Soli hiçbir zaman ailesinin olay çıkaran çocuğu olmadı. Öyle de olsaydı gene zor olurdu. Ailesi hala benden nefret ediyor.'' ''Yahudi olduğun halde mi?'' ''Evet, herkes kadar Yahudiler de snob olabiliyor.'' Gerçek nedenini hiç öğrenemeyecekti. Bertie'nin Soli'nin çocuğu olmadığını yani. Ne yaptığını, neden bana anlatmadın, neden? Anlatamazdım. O korkunç günleri aklına getirince nefesi tıkanacakmış gibi oldu. Rahatlamak için geniş bir nefes aldı. Kendimi öyle çaresizlik içinde bulunca çok fena oldum. Sana karşı kendimi savunmak zorunda olduğumu düşününce hiçbir şey anlatamazdım. Maisie oltaya takılmıştı. Hugh hala onun oltadan kurtulmasına izin vermiyordu. ''Bana bir not yazıp gönderebilirdin.'' Maisie'nin sesi neredeyse fısıltıdan farksızdı. ''Bir şey yazacak halde değildim.'' Hugh sonunda biraz yumuşadı. Şarabından bir yudum aldıktan sonra gözlerini başka tarafa çevirdi. ''Hiçbir şey anlamıyordum. Hatta hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. Çok korkunçtu.'' Çok acı konuşuyordu. Maisie şu anda gözlerinde daha önce gördüğü acıyı yeniden görür gibi oldu. ''Özür dilerim.'' dedi mecalsiz bir sesle. ''Seni incittiğim için çok üzgünüm. Üzmek istemezdim. Seni mutsuzluktan kurtarmak istedimdi. Bunu da seni sevdiğim için yaptım.'' Sev sözcüğünü kullandığını fark eder etmez pişman olmuştu buna. Hugh aynı sözcüğe takılarak ''Soli'yi seviyor musun peki?'' dedi birdenbire. ''Evet, ikiniz de pek mutlu görünüyorsunuz. Böyle bir hayattan memnun kalmak zor değil.'' Ona olan kızgınlığı geçmemişti daha. ''Öteden beri istediğin her şeyleri elde ettin.'' dedi. Ağır bir sözdü bu ama belki de buna layık olduğunu düşünerek sadece başını salladı. ''Peki April ne oldu?'' Maisie biraz duraladı, artık fazla ileri gidiyordu. ''Anlaşılan beni April ile aynı sınıfa sokuyorsun öyle değil mi?'' dedi. Çok incinmişti. Nasılsa bu sözler kızgınlığını yatıştırdı biraz, söylediklerine pişman olmuş gibi gülerek. ''Hayır'' dedi, ''sen hiçbir zaman bir April değildin, bunu biliyorum. Ama gene de ona ne olduğunu öğrenmek isterdim. Hala görüyor musun onu?'' ''Evet ama çok seyrek.'' April şu anda onları hiç mi hiç ilgilendirmeyen bir konuydu. April'dan söz etmek şu tehlikeli konudan uzaklaştırmış olacaktı onları. Maisie sadece onun merakını gidermek istedi. ''Nelly'nin evi diye bir yeri biliyor musun?'' Hugh sesini alçalttı, ''orası bir genel ev.'' Maisie sormaktan kendini alamadı. ''Hiç gittin mi oraya?'' Biraz sıkılmış gibiydi. ''Evet, bir kez gitmiştim ama bir fiyaskoydu.'' Bu söylediği hiç şaşırtmadı onu. 20 yaşındaki Hugh'un ne kadar toy ve deneyimsiz olduğunu hatırladı birden. April orada kendi yerini işletiyor şimdi. Aman Allah'ım, nasıl oldu bu? Önce ünlü bir romancının metresiydi. Clapham'da çok şirin bir köşkte oturuyordu. Tam Nell işi bırakmayı düşünüyordu ki romancı bıktığı için April'ı bırakmıştı. April konağı sattı ve Nell'in yerini satın aldı. Şu işe bak dedi Hugh. Nell'i hiç unutmayacağım. Gördüğüm en şişman kadındı. Sofrada birdenbire bir sessizlik oldu ve Hugh'un son cümlesini yakınlarında oturanlar işitti. Gülüşmeler arasında kimdi o şişman hanım dedi biri. Hugh güler gibi yaptı ve yanıt vermedi. Ondan sonra tehlikeli konulardan uzak durdular ama Maisie biraz kırılmış ve zorla susturulmuş gibi hissetti kendini. Yüksek bir yerden düştüğü için yara bere içindeydi sanki. Yemekten sonra erkekler purolarını içerken Kingo dans etmek istediğini söyledi. Kabul salonundaki halı rulo yapılıp kaldırıldı. Piyanoda polka çalmasını becerebilen bir hizmetkar çağrıldı ve hemen işe koyuldu. Maisie Hugh'dan başka herkesle dans etti. Sonra ondan uzak durdu, belli olmasın diye onunla da dans etti. O anda sanki 6 yıl öncesi geri gelmişti yeniden, Cremorne bahçelerindeydiler. Dans sırasında Hugh onu idare etmekte zorlanıyordu. Her ikisi de ellerinde olmayarak aynı şeyi yapıyorlardı. Maisie Soli'nin çok kötü dans ettiğini düşünüyor ve bu haince düşüncesini bir türlü alt edemiyordu. Hugh'dan sonra Maisie bir başkasıyla daha dans etti. Ama danstan sonra hiçbir kimse dans teklif etmedi ona. Saat geçmiş 11'e geliyordu. Brandy'ler ortaya çıkınca görgü kuralları bir tarafa itildi. Beyaz kravatlar gevşetildi. Kadınların bazısı ayakkabılarını çıkarıp bir tarafa fırlattılar. Ve Maisie her seferinde kalkıp kalkıp yalnız Hugh'la dans etti. Suçluluk duygusu içinde olduğunu kabul etmeliydi ama suç işlemiyordu ki, sadece eğleniyordu. Bu eğlence bitmesin istiyordu. Piyano çalan hizmetkar yorgun düşünce Düşes açık havaya çıkmayı teklif etti. Bahçeyi baştan sona dolaşabilmeleri için paltoları getirmeye acele hizmetçi kızlar koşuşturuldu. Karanlıkta Maisie Hugh'un koluna girerek son 6 yılda benim neler yaptığımı bütün dünya öğrendi. ''Peki ya sen ne yaptın?'' dedi. ''Amerika'yı çok sevdim.'' dedi Hugh. ''Orada sınıf sistemi yaşanmıyor. Zenginler ve fakirler var. Ama aristokrasi yok. Protokol ve ünvan gibi saçmalıklar da yok. Şu senin yaptığın şey Soli ile evlenip ülkenin en zengin kişileriyle dostluklar kurman oldukça sıra dışı bir şeydir burada. Ben şimdi bahse girerim ki ailenin kökenleri hakkındaki gerçekleri kolay kolay açıklayamazsın.'' ''Sanırım bir takım kuşkuları var ama haklısın, açıklayamam.'' Amerika'da tıpkı Kingo'nun Agin Court Savaşı'nda dövüşen ecdadıyla övünmesi gibi sen de mütevazı koşullarda başladığın yaşam öykünle övünebilirdin. Maisie Amerika'yı değil Hugh'u merak ediyordu. ''Evlenmemişsin?'' ''Hayır, evlenmedim.'' ''Boston'da hoşuna giden bir kız olmadı mı hiç?'' ''Denedim Maisie'' dedi. Birden ona böyle bir soru sormamış olmayı çok isterdim dedi içinden. Çünkü içinde Hugh'un vereceği yanıtla mutluluğunun alt üst olabileceği korkusu vardı ama geç kalmıştı. Soru sorulmuştu ve Hugh konuşuyordu bile. Boston'da güzel kızlar vardı, hoş kızlar, akıllı kızlar. Hepsi de olağanüstü eş ve anne olabilecek kızlardı. Bazıları ilgimi çekti, benden hoşlanmışa benziyorlardı. Ama tam bir teklif yapmama sıra geldiğinde her seferinde onları yeteri kadar sevmediğimi fark ettim. Senin için taşıdığım duygular değildi onlar, aşk değildi. O sözcüğü kullanmıştı işte, Maisie sus diye fısıldadı. Birkaç kız annesi yaklaşmak istedi bana. Ünüm ortalığa iyice yayılmıştı ama kızlar ihtiyatla yaklaşıyorlardı bana. Çok da hoş kızlardı ama bende aksayan bir şey olduğunu anladılar. Ciddi değildim, öyle evlenecek tiplerden değildim. Hugh Plaster, yürekler yakan İngiliz bankacı. Bir kızın bana aşık olduğunu anlayınca şöhretime karşın cesaretini kırmaya çalışıyordum. İnsanların kalplerini kırmak istemiyorum. Onun nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilirim. Maisie yüzünün gözyaşlarıyla ıslandığını fark etti. Neyse ki iyice kararmıştı ortalık. ''Özür dilerim.'' dedi. Sesi o kadar yumuşak çıkmıştı ki kendisi bile zor işitti. Neyse, kusurumun ne olduğunu anladım artık. Her zaman biliyordum zaten. Ama son iki gündür hiç kuşkum kalmadı artık. Kalabalığın iyice gerisinde kalmışlardı. Hugh durdu ve onun yüzüne baktı. Maisie, o sözcüğü kullanma sakın Hugh, lütfen dedi. Seni hala seviyorum. Hepsi bu. Olmuştu işte. Ve her şey mahvolmuştu. Hugh acımasızca devam etti. Senin de beni sevdiğini düşünüyorum, doğru değil mi? Maisie başını yukarı kaldırarak baktı. Çimlerin arkasındaki evin yansıyan ışıklarını gözlerinde görebiliyordu ama yüzüne gölge düşmüştü. Başını eğerek Maisie'nin dudaklarını öptü. Maisie başını çevirmedi. Tuzlu gözyaşları dedi Hugh. Sen de beni seviyorsun, biliyordum. Cebinden katlanmış bir mendil çıkararak yanaklarından dökülen gözyaşlarını silmeye çalıştı. Buna engel olmalıydı. Ötekilere yetişmeni izledi, söz ederler sonra. Döndü ve yürümeye koyuldu. Hugh şimdi ya kolunu bırakmalıydı ya da onun da gitmeliydi. Birlikte yürüdüler. Herkesin laf etmesinden korktuğun için şaşırdım dedi Hugh. Bu çeşit şeylere sen hiç aldırmazdın eskiden. Başkalarından cidden hiç endişe etmezdi. Daha çok kendinden endişe ederdi. Ötekilere ulaşıncaya kadar daha hızlı yürüttü onu. Sonra Hugh'un kolundan çıktı ve Düşes'le konuşmaya başladı. Hugh Marlboro grubunun gösterdiği hoşgörüyle ünlü olduğunu söyleyerek üzmüştü onu. Bu doğruydu. Ama şu o çeşitten bir şey deyimini kullanmamış olmasını isterdi. Nedenini kendisi de bilmiyordu. 26. ayrımın sonu. Sayfa 299.